Ayrım 22, sayfa 271, 62. Langdon'ın Pantheon'un onun payına düşen tarafında ilerleyişi bir şekilde peşine takılan rehber tarafından engelleniyordu. Langdon son nişi kontrol etmeye hazırlanırken adam bitmez tükenmez anlatımına devam ediyordu. Rehber memnun bir ifadeyle görünüşe bakılırsa bu nişler çok hoşunuza gidiyor dedi. Kubbenin ağırlıksız gibi görünmesinin nedeninin gittikçe incelen duvarlar olduğunu biliyor muydunuz? Başka bir nişi incelemeye hazırlanan Langdon tek kelime bile duymadan başını salladı. Aniden birisi arkasından onu tuttu. Victoria'ydı. Nefes nefeseydi ve kolunu çekiştiriyordu. Yüzündeki korku ifadesinden Langdon tek bir anlam çıkarabiliyordu. Bir ceset buldu. Korkusunun arttığını hissetti. Yeni bir misafiri daha olduğu için heyecanlandığı belli olan rehber, "Ah eşiniz!" diye bağırdı. Victoria'nın şortunu ve yürüyüş ayakkabılarını göstererek, "Şimdi Amerikalı olduğunuz anlaşılıyor," dedi. Victoria'nın gözleri kısıldı. "Ben İtalyanım." Rehberin gülümseyişi yok oldu. "Ah tanrım." Victoria rehbere arkasını dönmeye çalışarak "Robert" diye fısıldadı. "Galileo'nun diyagramması, onu görmem gerekiyor." Rehber tekrar lafa karışarak "Diyagramma," dedi. "Tanrım, siz ikiniz gerçekten tarihinizi biliyorsunuz. Maalesef o belge görülemez. Vatikan arşivlerinde gizli koruma altında." Langdon, "Bize izin verir misiniz?" dedi. Victoria'nın paniği karşısında kafasını karışmıştı. Onu kenara çekti ve cebine uzanıp diyagramma sayfasını dışarı çıkardı. "Neler oluyor?" Victoria kağıdı incelerken "Bu şeyin üzerindeki tarih nedir?" diye sordu. Rehber yine yanlarına gelmişti. Hayretten ağzı bir karış açık sayfaya bakıyordu. "Bu şey gerçekten..." "Langdon, turist kopyası," dedi. "Yardımlarınız için teşekkür ederim. Karım ve ben biraz yalnız kalmak istiyoruz." Rehber gözlerini kağıttan ayırmadan geri çekildi. Victoria "Tarih" diye tekrarladı. "Galileo bunu ne zaman yayın..." Langdon alt satırdaki roman rakamını gösterdi. "İşte yayın tarihi var. Ne var?" Victoria tarihi okudu. "1639 mu?" "Evet, ne oldu?" Victoria'nın gözlerinden kötü bir şeyin olacağı ön sezisi okunuyordu. "Başımız dertte Robert. Büyük dertte. Tarihler uymuyor." "Hangi tarihler uymuyor?" "Rafael'in kabri. 1759'a kadar burada gömülü değilmiş. Diyagramma yayınlandıktan bir yüzyıl sonra gömülmüş." Langdon söylediklerinden bir anlam çıkarmaya çalışarak ona baktı. "Hayır," diye cevap verdi. "Rafael 1520'de öldü. Diyagrammadan çok uzun zaman önce." "Evet, ama buraya çok daha sonra gömülmüş." Langdon'ın kafası karışmıştı. "Neden bahsediyorsun?" "Şimdi okudum. Rafael'in cesedi 1758'de Pantheon'a yerleştirilmiş. Ünlü İtalyanlara bir tür tarihi saygının göstergesi olarak." Kelimeleri kavramaya başladığında Langdon altından bir halının çekildiğini hissetti. Victoria, "Bu şiir yazıldığında," dedi, "Rafael'in kabri başka bir yerdeymiş. O zamanlar Pantheon'da Rafael'le ilgili hiçbir şey yokmuş." Langdon'ın nefesi kesilmişti. "Ama bu demektir ki..." "Evet, bu yanlış yerdeyiz demektir." Langdon sallandığını hissetti. "İmkansız, emindim." Victoria koşarak rehberi yakaladı ve onu geri çekti. "Signor, affedersiniz. Rafael'in cesedi 1600'lerde neredeydi?" Sersemlemiş görünen adam Urbino diye kekeledi. "Doğum yerinde." "İmkansız." Langdon kendi kendine küfretti. "İlluminati bilim mihrapları burada, Roma'daydı. Bundan eminim." Tekrar Langdon'ın elindeki belgeye bakan rehber soluk soluğa, "İlluminati mi?" dedi. "Kimsiniz siz?" Victoria idareyi ele aldı. "Biz Santi'nin toprak kabri denilen şeyi arıyoruz, Roma'da. Bize bunun ne olabileceğini söyleyebilir misiniz?" Rehber tedirgin görünüyordu. Rafael'in Roma'daki tek kabri burasıydı. Langdon düşünmeye çalıştı ama aklını toparlayamadı. Eğer Rafael'in kabri 1655'te burada değildiyse, o zaman şiir neden bahsediyordu? "Şeytan gözlü toprak Santi kabri. Bu ne demek? Düşün." Victoria, "Santi adında başka bir ressam var mıydı?" diye sordu. Rehber omuzlarını silkti. "Bildiğim kadarıyla hayır." "Peki ünlü herhangi biri, belki bir bilim adamı şair ya da Santi adında bir gök bilimci?" Rehber şimdi yanlarından ayrılmak istiyormuş gibi görünüyordu. "Hayır madam, bildiğim tek Santi mimar Rafael." Victoria, "Mimar mı?" dedi. "Onun bir ressam olduğunu sanıyordum." "Tabii ki her ikisiydi, hepsi öyleydi. Michelangelo da, Vinci, Rafael." Langdon, aklına ilham gelmesini sağlayanın rehberin sözleri mi, yoksa etraflarındaki şatafatlı kabirler mi olduğunu bilmiyordu ama fark etmezdi. Anlamaya başlıyordu. Santi bir mimardı. Düşünce dizileri bu noktadan sonra domino taşları gibi yerleşmeye başladı. Rönesans mimarları iki neden için yaşıyorlardı. Tanrı'yı büyük kiliselerde, mevki sahibi kişileri ise lüks kabirlerde yüceltmek için. Santi'nin kabri olabilir miydi? Düşünceler şimdi daha hızlı geliyordu. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı, Monet'in Nilüferleri, Michelangelo'nun Davut'u, Santi'nin toprak kabri. Langdon, "Santi kabri tasarladı," dedi. Victoria ona doğru döndü. "Ne?" Şiir Rafael'in gömülü olduğu yerden bahsetmiyor, onun tasarladığı bir kabirden bahsediyor. Neden bahsediyorsun? İpucunu yanlış anladım. Aradığımız şey Rafael'in gömülü olduğu yer değil, Rafael'in başka biri için tasarladığı bir kabir. Bunu gözden kaçırdığıma inanamıyorum. Rönesans ve Barok Roma'da yapılan oymacılığın yarısı cenazeler içindi. Langdon yaptığı keşifle gülümsedi. Rafael yüzlerce kabir tasarlamış olmalı. Victoria sevinmişe benzemiyordu. Yüzlerce mi? Langdon'ın gülümseyişi kayboldu. Of! Profesör, içlerinde toprak olan var mı? Langdon aniden kendini yetersiz hissetti. Rafael'in çalışmaları hakkında utanç verecek kadar az şey biliyordu. Michelangelo konusunda yardımcı olabilirdi ama Rafael'in çalışmaları onu hiç cezbetmemişti. Langdon sadece Rafael'in ünlü birkaç kabrinin ismini verebilirdi ama neye benzediklerinden emin değildi. Langdon'ın kararsız olduğunu açıkça gören Victoria, yavaş yavaş uzaklaşan rehbere döndü. Kolunu tuttu ve onu kendine doğru çekti. ''Bana bir kabir lazım. Rafael'in tasarladığı toprakla ilgili bir kabir.'' Rehber endişeli görünüyordu. ''Rafael'in bir kabiri mi? Bilmiyorum, bir sürü tasarlamış. Büyük ihtimalle Rafael'in tasarladığı bir şapel demek istiyorsunuz, kabir değil. Mimarlar her zaman kabirlerle birlikte şapeller tasarlamışlardır.'' Langdon adamın haklı olduğunun farkına vardı. ''Rafael'in toprakla ilgili bir kabiri ya da şapeli var mı?'' Adam omuzlarını silkti. ''Üzgünüm, ne demek istediğinizi anlamıyorum. Toprak kelimesi benim bildiğim bir şeyi tarif etmiyor. Gitmem gerekiyor.'' Victoria onun kolunu tuttu ve sayfanın en üst satırını okudu. ''Şeytan gözlü toprak Santi kabri. Bu size bir şey ifade ediyor mu?'' ''Hiçbir şey.'' Langdon aniden yukarı baktı. Dizenin ikinci kısmını bir anlığına unutmuştu. ''Şeytan gözlü mü?'' Rehbere ''Evet'' dedi. ''İşte bu. Rafael'in içinde yuvarlak pencere bulunan bir şapeli var mı?'' Rehber başını salladı. ''Benim bildiğim kadarıyla Pantheon tek.'' Duraksadı. ''Ama...'' Victoria ve Langdon aynı anda ''Ama ne?'' dediler. Tekrar onlara doğru adım atan rehber başını yan yatırarak baktı. ''Şeytan gözlü.'' Kendi kendine mırıldanarak ve dişlerini sıkarak ''Şeytan gözlü, bu Buco Diavolo mu?'' Victoria başını salladı. ''Harfi harfine evet.'' Rehber hafifçe gülümsedi. ''Bir süredir duymadığım bir terim. Eğer yanılmıyorsam Buco Diavolo mahzen mezar demek.'' Langdon ''Mahzen mezar mı?'' diye sordu. ''Kriptos gibi mi?'' ''Evet ama özel bir kriptos çeşidi. Sanırım şeytan gözü şapelin içinde. Başka bir kabrin altında bulunan çok büyük bir defin çukuru için kullanılan eski bir terim.'' Adamın neyi tarif ettiğini hemen anlayan Langdon, ''Ölü kemiklerini saklama mahzeni mi?'' diye sordu. Rehber çok etkilenmişti. ''Evet, aradığım terim buydu.'' Langdon bunu düşündü. Ölü kemiklerini saklama mahzenleri zor bir ikilem için ucuz bir dini çözümdü. Kiliseler, en seçkin üyelerini mabetlerin içinde şatafatlı kabirlerle şereflendirdiğinde, sağ olan aile üyeleri, ailenin birlikte gömülmesini istediler. Böylece kendilerinin de kilisenin içinde gıpta edilen bir defin yerleri olmasını garantiye alıyorlardı. Bununla birlikte eğer kilisenin tüm aile için kabir yapacak yeri veya bütçesi yoksa bazen ölü kemiklerini saklama mahzeni. Kabrin yanında yerde daha az değerli aile üyelerini gömdükleri çukur kazıyorlardı. Daha sonra çukur rögar kapağının Rönesans dengiyle kapatılıyordu. Kullanışlı olmasına rağmen ölü kemiklerini saklama mahzenlerinin modası rüzgarla katedrale sürüklenen pis koku yüzünden çok çabuk geçti. Langdon, şeytan gözlü diye düşündü. Terimi daha önce hiç duymamıştı. Ürkütücü bir şekilde uygundu. Langdon'ın kalbi çılgınca atıyordu. Şeytan gözlü toprak Santi kabri. Sorulacak tek bir soru kalmıştı. Rafael içinde bu şeytan gözlerinden bulunan bir kabir tasarlamış mı? Rehber başını kaşıdı. Aslında üzgünüm, sadece bir tane aklıma geliyor. ''Sadece bir tane mi?'' Langdon daha iyi bir cevap hayal edemezdi. Victoria neredeyse bağırarak ''Nerede?'' dedi. Rehber ona garip bir ifadeyle baktı. ''Gigi Şapeli. Sanat ve bilimin varlıklı koruyucuları Agostino Gigi ve kardeşinin kabri.'' Langdon Victoria ile birbirlerine bakarken ''Bilimin mi?'' dedi. Victoria tekrar ''Nerede?'' diye sordu. Yeniden yardımı dokunduğunu fark edince heveslenen rehber soruyu aldırmadı. ''Kabrin toprakla ilgili olup olmadığını bilemem ama kesinlikle diferente diyebiliriz.'' Langdon farklı mı, nasıl? Mimari ile tutarsız. Rafael sadece mimarıydı. İç süslemeleri başka bir heykeltıraş yaptı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Langdon şimdi can kulağıyla dinliyordu. Belki de isimsiz Illuminati ustası. Rehber, içindeki eserleri kim yaptıysa zevk sahibi değilmiş dedi. Dio mio, Atrotica, kim piramidesin altına gömülmek ister ki? Langdon duyduklarına inanamıyordu. Piramitler mi? Şapelde piramit mi var? Rehber küçümseyen bir tavırla, biliyorum dedi. ''Korkunç, öyle değil mi?'' Victoria adamın kolunu tuttu. ''Signor, Gigi Şapeli nerede?'' Yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyde, Santa Maria del Popolo kilisesinin içinde. Victoria rahat bir nefes aldı. Teşekkür ederim, haydi. Rehber, hey dedi. Aklıma bir şey geldi, ne kadar aptalım. Victoria durdu. Lütfen bir hata yaptığınızı söylemeyin. Adam başını salladı. Hayır, ama daha önce aklıma gelmeliydi. Chiki Chapelle her zaman Chiki olarak tanınmıyordu. Eskiden adı Capella della Terra'ydı. Langdon, yeryüzünün şapeli mi diye sordu. Kapıya doğru yürüyen Victoria hayır dedi. Toprak şapeli. Victoria Vetra koşarak rotunda meydanına çıkarken hızla cep telefonunu çıkardı. Komutan Olivetti dedi. Yanlış yerdeyiz. Olivetti şaşırmıştı. Yanlış mı? Ne demek istiyorsun? Bilimin ilk mihrabı Chiki Chapelle. Neresi? Olivetti'nin sesi şimdi öfkeli geliyordu. Ama Bay Langdon dedi ki, Santa Maria del Popolo, 1,5 kilometre kuzeyde. Adamlarınızı hemen buraya gönderin, 4 dakikamız kaldı. Ama adamlarım tam burada, onları göndermem mümkün. Çabuk! Victoria telefonu kapadı. Langdon arkasından sersemlemiş bir halde Pantheon'dan çıktı. Victoria onu elinden tutup kaldırımın kenarında bekleyen ve şoförsüz gibi görünen taksi kuyruğuna doğru çekti. Sıradaki ilk taksinin motor kapağına vurdu. Uyuyan şoför irkilerek doğruldu. Victoria arka kapıyı açtı ve Langdon'ı içeri itti. Sonra onun arkasından içeri atladı. Santa Maria del Popolo diye emretti. Presto! Heyecanlı ve yarı korkmuş görünen şoför caddeye bakarak gaza bastı. 63. Günter Gillick, BBC karavanının arkasında kamburunu çıkartmış dururken, omzunun üstünden hayretle bakan Chiquinita Macri'den bilgisayarı devralmıştı. Birkaç tuşa daha basan Gillick, ''Sana söylemiştim.'' dedi. ''Bu adamlar hakkında sadece British Tatler hikaye yazmıyor.'' Macri biraz daha yakından baktı. Gillick haklıydı. BBC veri tabanı ayrıcalıklı haber ağlarının son 10 yıl içinde Illuminati kardeşliği hakkında 6 hikayeye yer verdiğini gösteriyordu. Macri, ''İyi, beni morarttın.'' diye düşündü. ''Bu hikayeleri yapan muhabirler kimler?'' diye sordu. ''Asparagasçılar mı?'' ''BBC asparagasçılara iş yaptırmaz. Seni aldılar ama.'' Gillick kaşlarını çatarak ona baktı. ''Neden bu kadar şüpheci olduğunu bilmiyorum. Illuminati hakkında tarih boyunca pek çok belge yayınlandı. Cadılar, ufalar, Loch Ness canavarı hakkında da öyle.'' Gillick haberlerin listesini okudu. ''Sen Winston Churchill diye bir adamın adını hiç duydun mu? Bir çağrışım yapıyor.'' BBC bir süre önce Churchill'in hayatı hakkındaki tarihi bir belgesel hazırladı. Bu arada sağlam bir Katolikti. Churchill'in 1920 yılında Illuminati'yi suçlayan ve dünya çapında ahlak dışı bir komploya karşı İngilizleri uyaran bir bildiri yayınladığını biliyor muydun? Macri kararsızdı. Nerede yayınlanmış? British Tattle'da mı? Gillick gülümsedi. London Herald, 8 Şubat 1920. İmkansız. Doya doya bak. Macri makaleye yakından baktı. London Herald, 8 Şubat 1920. Hiç bilmiyordum. Demek Churchill paranoyakmış. Listeyi okumaya devam eden Gillick yalnız değilmiş dedi. Görünüşe bakılırsa Woodrow Wilson 1921'de radyodan Illuminati'nin ABD bankacılık sistemi üzerindeki hakimiyetiyle ilgili 3 uyarı yapmış. Radyoda söylediklerini duymak ister misin? Hayır, kalsın. Gillick yine ona birini okudu. Öylesine örgütlü, öylesine gizli, öylesine kurnaz, öylesine yaygın bir güç var ki onlar biriyle uğraşmaya başladı mı kimse sesini çıkartmasa iyi eder demiş. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Belki 1921'de henüz bir çocuk olduğun içindir. Ne kadar hoşsun. Macri can evinden vurulmuştu. Artık yaşını gösterdiğinin farkındaydı. 43 yaşındaydı ve gür siyah kıvırcık saçları ağarmaya başlamıştı. Onları boyatmayacak kadar gururluydu. Güneyli bir protestan olan annesi, Chiquinita'ya halinden memnun olmayı ve kendine saygı duymayı öğretmişti. Annesi, eğer siyah bir kadınsan ne olduğunu saklamayacaksın derdi. Bunu denediğin gün ölürsün. Dik dur, gülümse ve bırak neden güldüğünü merak etsinler. Gillick, Cecil Rhodes'u duydun mu diye sordu. Macri başını kaldırıp baktı. İngiliz finansçı. Evet, Rhodes bursunu kurmuştu. Sakın söyleme. Illuminati üyesi. B.S. Doğrusunu istersen BBC. 16 Kasım 1984. Cecil Rhodes'in Illuminati üyesi olduğunu biz mi yazmışız? Elbette. Ayrıca haber ağımıza bakarsan Rhodes bursları yüzyıllar önce dünyanın en zeki genç beyinlerini Illuminati'ye kazandırmak için kurulmuş. Bu çok saçma. Benim amcam da Rhodes bursu almıştı. Gillick göz kırptı. Bill Clinton da öyle. Macri artık iyice sinirlenmeye başlamıştı. Etrafı telaşa veren kalitesiz yayıncılığa asla taviz veremezdi. Bununla birlikte BBC'nin yayınladığı her hikayeyi dikkatle araştırıp doğruladığını gayet iyi biliyordu. Gillick, işte hatırlayabileceğin bir şey dedi. 5 Mart 1998 BBC, Parlamento Komite Başkanı Chris Mullin, İngiliz parlamentosundaki tüm mason üyelerin ilişkilerini açıklamalarını istedi. Macri bunu hatırlıyordu. Bu kararname polislerle hakimleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Bu nedenmiş peki? Glick okudu. Masonlar içindeki gizli grupların siyasi ve finansal sistemler üzerinde hatırı sayılır bir hakimiyet kurması endişesiyle, bu doğru, biraz telaşa neden olmuş. Parlamentodaki masonlar küplere binmişler. Hakları da varmış. Çoğunluğu dayanışma ve hayır işleri için masonlara katılan masum adamlarmış. Kardeşlikle geçmişteki yakın ilişkileri hakkında hiç bilgileri yokmuş. İddia edilen yakın ilişki. Her neyse, Glick makaleleri gözden geçirdi. Şuna bir bak. Illuminati ile ilgili haberler Galile, Fransa'daki Guernetler ve İspanya'daki Alambrodolara kadar uzanıyor. Hatta Karl Marx ve Rus devrimi. Tarih kendini bir şekilde yeniliyor. İyi, daha yeni bir şey ister misin? Şuna bir bak. Wall Street Journal'ın son baskılarından birinde Illuminati'nin bahsi geçiyor. Bu Marx'in dikkatini çekmişti. Jurnal mi? Bil bakalım şu anda Amerika'daki en popüler internet oyunu hangisi? Pamela Anderson'a kuyruk takmaca. Onun gibi bir şey. Adı Illuminati, yeni dünya düzeni. Macrae onun omzunun üstünden habere baktı. En çok oynanan Steve Jackson oyunu. Bavyeralı, eski satanist bir kardeşliğin dünyayı egemenliği altına almaya çalıştığı yarı tarihi bir macera. Onları internette... Macrae başını kaldırıp keyifsizce baktı. Bu Illuminati adamların Hristiyanlıkla ne alıp veremediği var? Galik, sadece Hristiyanlıkla değil dedi. Genel anlamda dinlerle bir alıp veremedikleri var. Glick başını öne uzatıp sırıttı. Yine de az önce gelen telefona bakılacak olursa Vatikan için kalplerinde ayrı bir yer ayırmışlar. Ah hadi bırak bunları. Gerçekten de adamın iddia ettiği kişi olduğuna inanmıyorsun öyle değil mi? Bir Illuminati ulağı olduğuna mı? Dört kardinal öldürmeye hazırlandığına mı? Glick gülümsedi. Umarım öyledir. 64. Langdon'la Victoria'nın bindiği taksi Via della Scrofa'ya çıkan 1,5 kilometrelik turu 1 dakikada tamamlamıştı. Popolo Meydanı'nın güney tarafındaki patinaj çekerek durduklarında saat akşam 8 olmak üzereydi. Yanında başka lireti kalmayan Langdon, şoföre ücretini ABD doları cinsinden fazlasıyla ödedi. Victoria ile birlikte dışarı çıktılar. Popüler Rosetti Cafe'in, İtalyan ekiplerin uğrak noktası, önünde duran yerel halkın kahkahaları dışında meydan tenhaydı. Rüzgar, espresso ve pasta kokuları taşıyordu. Langdon hala Pantheon konusunda yaptığı hatanın şoku içindeydi. Ama bu meydana şöyle bir bakması, altıncı hissinin devreye girmesine yetmişti. Meydan, ustalıkla örtülmüş Illuminati izleri taşıyordu. Eliptik şekle sahip olmakla birlikte meydanın tam ortasında dev bir mısır dikili taşı duruyordu. Tepesi piramit şeklinde dörtgen taş sütun. Roma'nın yağmalamadan elde ettiği şahane ganimetleri olan dikili taşlar, şehrin çeşitli bölgelerine dağıtılmıştı. Simge bilimciler bunlara azametli piramitler, kutsal piramit formunun gökyüzüne uzantısı diyordu. Langdon gözlerini dikili taşın gövdesinden yukarı doğru hareket ettirirken bakışları geri plandaki bir başka şeye kaydı. Çok daha dikkate değer bir şeye. Aniden dikkat kesilerek doğru yerdeyiz dedi. Şuna bir bak. Langdon görkemli Popolo kapısını meydanın en sonundaki yüksek taş kemer gösterdi. Kemerli yapı yüzyıllardır meydana tepeden bakıyordu. Kemerin tepe noktasının tam ortasına bir sembol kazınmıştı. Tanıdık geliyor mu? Victoria başını kaldırıp dev oymaya baktı. Üçgen istiflenmiş taşların üstünde parlayan bir yıldız. Langdon başını iki yana salladı. Bir piramidin üstündeki aydınlanma kaynağı. Victoria gözlerini kocaman açarak ona döndü. Birleşik Devletler hükümet mührü gibi mi? Kesinlikle. $1 banknot üstündeki masonik sembol. Victoria derin bir nefes alarak meydana göz gezdirdi. Peki lanet kilise nerede? Santa Maria del Popolo Kilisesi, meydanın güneydoğu köşesindeki tepenin altında, yanlış yere getirilmiş bir savaş gemisi gibi eğri duruyordu. 11. yüzyıldan kalma taş yapı, ön cepheyi kaplayan yapı iskelesi yüzünden daha da hantal görünüyordu. Büyük yapıya doğru koştururlarken, Langdon'ın aklı karışmıştı. Başını kaldırıp kiliseye hayretle baktı. İçeride gerçekten birazdan bir cinayet işlenecek olabilir miydi? Olivetti'nin çabuk gelmesini diledi. Cebindeki silah tuhaf bir his veriyordu. Kilisenin ön merdivenleri ventaglioydu. Davetkar bir yelpaze. Ama bu durumda tuhaf kaçıyordu çünkü yapı iskelesi, yapı malzemeleri ve Costruzione non entrare yazan bir tabelayla kapanmıştı. Langdon onarım sebebiyle kapatılan bir kilisenin katil için mükemmel mahremiyet sunacağını fark etmişti. Pantheon gibi değildi. Burada hileli dolaplara gerek yoktu. İçeri girmek için bir yol bulması yeterliydi. Victoria hiç duraksamadan bıçkı tezgahlarının arasından geçerek merdivenlere yöneldi. Langdon, Victoria diye uyardı. Eğer hala buradaysa... Victoria onu duymuşa benzemiyordu. Ana revağa çıkarak kilisenin tek ahşap kapısına ulaştı. Langdon, onun arkasından merdivenleri tırmandı. O, bir şey söylemeye fırsat bulamadan Victoria kapı kolunu kavrayarak çekti. Langdon nefesini tutmuştu. Kapı kıpırdamadı. Victoria, başka bir giriş olmalı dedi. Derin derin içini çeken Langdon öyle olmalı dedi. Ama Olivetti bir dakika sonra burada olacak. İçeri girmek çok tehlikeli. Giriseyi buradan gözetlemeliyiz ta ki... Victoria alev saçan gözlerle ona döndü. Eğer içeri girmenin başka bir yolu varsa dışarı çıkmanın da başka bir yolu vardır. Bu adam ortadan kaybolursa ağaç gibi ortada kalırız. Langdon onun haklı olduğunu anlayacak kadar İtalyanca biliyordu. Kilisenin sağ tarafındaki ara sokak, her iki yanı yüksek duvarlarla çevrili dar ve karanlık bir sokaktı. Sidik kokuyordu. Bu, bar sayısının umumi tuvaletlere oranının 20'ye 1 olduğu şehirlerde ortak bir aromaydı. Langdon'la Victoria kokuşmuş karanlığa daldılar. Victoria Langdon'ı kolundan yakalayıp eliyle işaret ettiğinde 15 metre kadar ilerlemişlerdi. Langdon da gördü. İleride ağır menteşeleri olan gösterişsiz ahşap bir kapı duruyordu. Langdon bunun standart bir porta sacra olduğunu fark etti. Din adamlarının özel girişi. Binaların giderek birbirine yaklaşması ve sınırlı emlağın yan girişleri elverişsiz hale getirmesi yüzünden bu girişlerin pek çoğunu yıllar önce kullanmayı bırakmışlardı. Victoria telaşla kapıya doğru yürüdü. Kapıya vardığında kurcalandığı açıkça anlaşılan kapı tokmağına baktı. Onun arkasından gelen Langdon aslında kapı tokmağının bulunması gereken yerden sarkan simit görünüşlü garip yuvarlığa göz attı. "Bir halka," diye fısıldadı. Langdon uzanarak halkayı eliyle kaldırdı, halkayı kendine doğru çekti. Bağlama düzeni çıt etti. Kaygılanmaya başlayan Victoria kenara çekildi. Langdon halkayı usulca saat yönünde çevirdi. 360 derece boşta döndü ve yerine oturmadı. Langdon kaşlarını çatarak aksi yönde denedi ve yine aynı sonucu aldı. Victoria da sokağa bakışlarıyla taradı. "Sence başka giriş var mıdır?" Langdon bundan şüphe duyuyordu. Rönesans katedrallerinin çoğu şehre saldırı yapılması durumunda geçici kale görevi üstlenecek şekilde tasarlanmışlardı. Mümkün olduğunca az girişleri olurdu. İçeri girmenin başka bir yolu varsa dedi, girişten çok kaçış yolu olarak arka tarafa yapılmıştır. Victoria harekete geçmişti bile. Langdon sokakta ilerleyerek onu takip etti. Her iki tarafındaki duvarlar gökyüzüne uzanıyordu. Bir yerden gelen çan sesi saat 20'yi çalıyordu. Robert Langdon ilk kez Victoria'nın kendisine seslendiğini duymadı. Parmaklıklarla kapatılmış bir vitray penceresinin önünde yavaşlamış, kilisenin içini görmeye çalışıyordu. "Robert!" yüksek sesle fısıldıyordu. Langdon başını kaldırıp baktı. Victoria sokağın sonundaydı. Kilisenin arka tarafını işaret ederek ona el sallıyordu. Langdon isteksizce ona doğru koşar adımlarla ilerledi. Arka duvarın altındaki taş bir siper, dar bir yapay mağarayı doğrudan kilisenin içine giden bir tür geçit, gizleyerek çıkıntı yapıyordu. Victoria bir giriş mi diye sordu. Langdon başını salladı. Aslında çıkış ama işin tekniğine girmeyelim. Victoria çömelerek tünelden içeri baktı. Kapıyı kontrol edelim bakalım açık mı? Langdon itiraz etmek için ağzını açtığı sırada Victoria onu elinden tuttu ve açıklığa doğru çekti. Langdon bekle dedi. Victoria sabırsız gözlerle ona döndü. Langdon içine çekti. Ben önden giderim. Victoria şaşırmışa benziyordu. Yine mi yiğitlik taslıyorsun? Önce yaşlılar sonra güzeller. Bu bir iltifat mıydı? Langdon gülümsedi ve onun önünden karanlığa girdi. Merdivenlere dikkat et. Tek eliyle duvara tutunarak karanlıkta yavaşça ilerliyordu. Taş parmak uçlarına sert gelmişti. Langdon bir anda eski Daedalus efsanesini hatırladı. Duvarla bağlantısını asla kesmediği takdirde sonu bulacağından emin bir şekilde Minotaurus'un labirentinde ilerlerken oğlanın tek eliyle nasıl duvara tutunduğunu düşündü. Langdon ilerlerken sonu bulmak istediğine çok emin değildi. Tünel daralırken Langdon adımlarını yavaşlattı. Victoria'nın hemen arkasında olduğunu hissediyordu. Duvar sola doğru kıvrılırken tünel yarım daire bir girintiye açılmıştı. Burada biraz ışık olması tuhaftı. Langdon loş ışıkta ağır bir ahşap kapının siluetini gördü. Aha dedi. Kilitli mi? Öyleymiş. Öyle miymiş? Victoria hemen yanına geldi. Langdon eliyle işaret etti. İçeri giren zayıf ışığın aydınlattığı kapı aralık duruyordu. Menteşeleri hala ahşabın içinde duran manivela ile sökülmüştü. Bir süre konuşmadan durdular. Ardından Langdon karanlıkta Victoria'nın göğsünü yoklayan ve ceketinin içine kayan ellerini hissetti. "Sakin ol profesör," dedi. "Sadece silahı alıyorum." O sırada Vatikan müzelerinin içinde İsviçreli muhafızlardan oluşan görev timi tüm yönlere dağılmıştı. Müze karanlıktı ve muhafızlar ABD deniz piyadeleri için yapılan kızılötesi gözlükleri takmışlardı. Bu gözlüklerle her şey yeşil görünüyordu. Muhafızların her biri önlerinde ritmik bir şekilde salladıkları antene benzeyen dedektöre, Vatikan'daki gizli mikrofonları aramak için haftada iki kez kullandıkları aynı cihazlar, bağlı kulaklıklar takmışlardı. Heykellerin arkasını, nişlerin içini, dolapları ve mobilyaları kontrol ederek sistemli bir şekilde hareket ediyorlardı. En küçük bir manyetik alana rastladıklarında antenden ses gelecekti. Ama bu gece hiçbir sinyal alamıyorlardı.